Ayrım 19, sayfa 185. Sabit, hadi yürü diyene kadar da utanmaya devam ettim. Sonra el arabasını kim bilir kaçıncı kez sürükledim kışlanın dışına. Küçük bir buzdağıydı artık önümdeki. Bir ona, bir de nöbet kulübesinin önünde titreyen cesime baktım. Türkü söylüyordu. Eğitim birliğindeki çocuklar gibi. Çirkin sesleriyle türkü söyledikçe güzelleşen çocuklar gibi. Bulutların neminden ıslanacak kadar yüksek bir tepede çöker ve soğuktan birbirimize girerdik. Tüfek namluları omuzlardan taşmış birer boynuza, bizse bir hayvan sürüsüne benzerdik. Tam da o sessizlik, 1000 yıl sürecekmiş sandığımız an, tek bir baş, gri göğe yükselip uluyan bir köpek gibi türkü söylerdi. Küçük kabadayılar, mahzun çocuklara dönüşür, annelerini özlerdi. Cesim'in neyi özlediğini bilmiyordum ama sustu birden. Çünkü gözlerimi görebiliyordu durduğu yerden. El arabasının kollarından ellerimi çekmiş ufka bakıyordum. Orada olmak ister gibi. Ufukta. Bir adım attım, sonra bir tane daha. Bir adım daha atacaktım ki cesimi duydum. Yapma. Sakın yapma. Anlamıştı. Ufka doğru yürümeye devam edeceğimi anlamıştı. Ama ben de anlamıştım. Başka bir şeyi. Kaçamayacağımı. Firar duygumun sadece birkaç saniye hayatta kalabileceğini. Olduğum yerde dönüp cesime baktım. Korkma dedim. Başını belaya sokmam. Cesim gülüyordu ama yine de emin değildi. Ne korkacağım amına koyayım. Yürü git. Tutan mı var? Gideceğim Cesim. Senden önce gideceğim. Deyip el arabasını çekmeye başladı. Ağır ağır. Ağır ağır. Sabit'in yanına döndüğümde kara diktiği küreye yaslanmış eserimize bakıyordu. Belki bir otoban değildi ama yine de fena sayılmazdı. Nefesi terine karışmış, önünde uzanan ince yolu biraz da gururla izliyordu. Beyaz kağıtta siyah bir çizgi, olabildiğince düz. O an solumuza düşen karargah binasının önündeki giriş kapısının açıldığını duyduk. Başlarımızı çevirip içeri gireni gözlerimizle karşıladık. Gelen albayın cipiydi. Oradan girdiğine göre bizim yolumuzdan yürümeyecekti. Sabit'le birbirimize baktığımız an aramızdan bir kar tanesi geçti. Başlarımızı kaldırdığımızdaysa diğerlerini gördük. Kar başlamıştı. 4 saatte açtığımız yolumuzun kapanıp yok olması uzun bir küfür kadar sürdü. Üzerinde sadece kışlanın köpekleri yürümüştü. Bir de kargalar. Nizami, tek bir nöbet tutamayacağımıza emin olan Ekber, bizi cezaevine göndermişti. Her ihtimali göz önünde bulundurmalıydı. Bizimle asla yüz göz olmayan bölük komutanına, albayla karşılaşmamızdan doğabilecek herhangi bir sıkıntıyı açıklamak zorunda kalmak istemiyordu. Yakınlardaki kulelerde durduğumuz takdirde yanımıza gelip bir iki soru sorabilirdi albay. Anlat bakalım oğlum, nöbet nedir? Ya da bu kulenin yaklaşma istikametlerini say bakalım diyebilirdi. Bizse sessizce yüzüne bakabilirdik. Aslında askeri bilgi seviyem diğerleriyle karşılaştırıldığında bir yarbayınki kadardı. Ama cesimlerin nöbetten anladıkları albayı asla memnun edecek türden değildi. Ekber de risk sevmiyordu. Gerek yoktu. Zamanında denetlemeler süresince raflara kaldırılan, yönergeye uygun olmayan ne kadar nesne varsa onlar gibi biz de cezaevine kaldırılmıştık. Ne de olsa biz de nesne sayılırdık. Başkaları tarafından zamanlarına el konulmuş bütün insanlar gibi. Ne de olsa bizim gibi askerler de yoktu yönergelerde. Hiçbirinde bize yer yoktu. Bizden bahsedilen tek resmi evrak askeri ceza kanunuydu. Yılbaşı gününde nöbetçi astsubay olma şanssızlığını yaşayan Ekber, hiçbir şeyi şansa bırakmamak için başımıza bir uzman bile bırakmıştı. 21 yaşında bir stajyer. Bölüğe yeni gelmişti. Stajı bitene kadar boş kalacak olan tabanca kılıfında cep telefonunu taşıyan bir hayalperest. Cezaevinin bahçesinde yönergeye göre nöbet tutması gereken rütbeliler için inşa edilmiş, kapısı daima kilitli bir kulübe vardı. En önemlisi de camları vardı. Sahillerinde içini görebildiğimiz kulübede bir kanepe ve 2 çubuklu bir soba duruyordu. Kanepe umrumuzda değildi ama o soba nasıl da istiyorduk onunla ayaklarımızı ısıtmayı. Kulübenin işe yaradığını ilk kez görüyordum. Elindeki anahtarla kapıyı açan uzman, "Yerlerinize geçin," dedikten sonra içeri gömülmüştü. Daha hiçbir kademeye sahip olmayan uzman çavuşun adı, diğer bütün rütbeliler gibi komutanımdı. Gerisiyle ilgilenmiyorduk. Gerek yoktu. Tabii ki bütün yeni uzmanlar gibi ciddiydi. Erle arasında bir emir komuta mesafesi bırakmak istiyordu. Stajyerliğinin ilk günlerinde aldığı tavsiyelerden biri. Erin gözünde bir saygınlık mertebesine yükselip emirlerini oradan vermek istiyordu. Yüksekten. Ama insan hayatında çok az şey insanın istediği gibi oluyordu. Uzmanın eğitimi, uzmanlık eğitimiyle sona ermemişti. Hatta yeni başlıyordu. İlk ders, en zor olanı, Er'le iletişim kurmak. Her şey, Sabit'in aklına gelen bir fikri kulübenin kapısını açıp söylemesiyle başladı. Nöbetçiler sırayla 15 dakikalığına kulübeye girip ısınsın. 8 adamız. Gidene kadar herkes bir kere girmiş olur. Olmaz, yanıtı geldi içeriden. Sonra bir uzmanbaşı sarktı kapı aralığından. Nereden çıkarıyorsunuz bu icatları? Nöbet yerlerinize gidin. Kar yağmaktan vazgeçip buza dönüşmek için yerini ayaza bırakmıştı. Isıya duyarlılığı olağanüstü biçimde artmış olan bizler, -20'lerde gezindiğimizi biliyorduk. Bir saat sonra -30'u soluyacağımızı bildiğimiz gibi. Yürüyen termometreler olarak o kulübeye girip ısınmak iyi bir fikir gibi gelmişti. Özellikle de cezaevinin duvarlarının ardında yükselen mahkum sobasının dumanını gördükçe sinirleniyorduk. Sabit'in vazgeçmek gibi bir niyeti yoktu. Normalde buraya 4 nöbetçi geliyor. Biz cezalı olduğumuz için buradayız. 2 katı adam var. Her halükarda bütün kulelerde fazladan nöbetçi kalacak. Bırakın girelim. Şimdilik 2 saat kalınacak ama bu iş albayın gitmesine kadar uzar. Ama uzman da diretiyordu. Israr etmeyin. Bak Ekber Assubay'ımı ararım. Tehdit. Bize. İdealizm bok gibi bir şeydi. Öyle olmalıydı. Çünkü genç uzmanı memleketi olan Muğla'dan karşımıza kadar getiren oydu. Bizi durdurmak içinse Ekber'den fazlası gerekiyordu. Belki bir tutanak, emre itaatsizlikten şöyle 40 günlük bir cezaevi. Bu noktada devreye girmem gerekiyordu çünkü tek bir gün bile fazladan dahil olmayacaktım bu donmuş manzara resmine. Siktir et dedim Sabit'e. Boş ver. Ama kızgındı Sabit. Özellikle de açtığı yoldan kimsenin geçmemiş olmasına. Kazmayı tutan elleri hala ısınmamıştı ve bu gidişle saatlerce de ısınmayacaktı. Karşısında daha oy bile verememiş yaşta bir çocuk, iki çubuklu sobayla arasındaki tek engeldi. Sabit 28 yaşındaydı. Cesim ise 29. Şamil de büyüktü uzmandan. Başlarını sallıyor, ellerini kaldırıp birbirlerine bakıyorlardı. Sinirleniyorlardı. Ağır ağır. Diğerleri konuyu uzatmamış, kulelerine çekilmek üzere cezaevinin arkasına geçmişlerdi. Bense ortaya tamamlar, boş verinler atıyordum. Ama kimse dönüp bakmıyordu. Ekber'in askerlerinden en küçüğü olan 17 yaşındaki Fatin de benim gibi düşünüyordu. Doğum günü 1 Ocak olan on binlerce doğu çocuğundan biriydi. Yani belirsiz. Hatta bir adliye sarayı ziyaretinde, doğum tarihi hanesinde 00.00.00 yazan bir kimlik bile görmüştüm. İsa ile yaşıt bir kız. Her neyse. Yaşı büyük yazılmış olmasına rağmen, kendisi ergenlikten gün almakla meşgul olan eski korucu, yeni er Fatin, ''Abi yapmayın'' diyordu. ''Gitmeyin herifin üstüne.'' Daha başka şeyler de söylüyordu ama anlamıyordum. Türkçe ile yapamadığını Kürtçe ile becermeye çalışıyor, gözü dönmüş ağabeylerini ikna etmeye çalışıyordu. Vere diyordu. Haydi. Bir yandan da gri kapının üzerindeki cama bakıyordu. Cezaevindeki tek gardiyanın televizyon seyredip yemek yediği odanın camına. Çünkü Fatin gardiyanların muhbirliğini biliyordu. En küçük terslikte Ekber'e haber uçurmaktan asla çekinmezlerdi. Şimdilik camda görünmüyordu gardiyan. Hangisinin nöbetçi olduğunu biliyorduk. O da kasabalıydı. İlçenin kör bir köyünden. Akrabası olmalıydı içeride. Akrabası mahkum olduğunda oturur kumar oynardı diğer mahkumlarla. Arkasını kollayacak bir akraba olunca mahkumların arasına girmekte bir sakınca görmezdi. Ne de olsa hepsi bir şekilde akrabaydı. Herkes birbirinden kız satın almış ya da kaçırmış. Herkes birbirinin yakınını öldürmeye kalkmıştı. Tanışıyorlardı. Fatin ise yalvarmaya devam ediyordu. Kürtçe, Türkçe, Müslümanca. Allah aşkına yapmayın. Ama hiçbir dilde, hiçbir kelimenin işe yaramadığını görüyordum. Uzman, emirlerin yerine getirilmesini kulübenin içinde beklemek üzere kapıyı kapatmış, muhtemelen bizi duymaya çalışıyordu. Gözleri de en az yüzleri kadar kızarmış olan Cesim ile Sabit'in söylediklerini anlamak için Kürtçe bilmek gerekmiyordu artık. Tanıdığım küfürleri ediyorlardı. Bu sefer gerçekten de Kürtler birisinin anısına sövüyordu. Şamil ise sessizdi, Yozgatlıydı. Yoldan çıkmış bir faşist. Irkçı bile olamayacak kadar cahil. Uyuşturulabilen her şeyin bağımlısı, sol omuzunda iki hilal taşıyan bir canavar. Üçüncüyü yapamadım, sızmışım. Sonra da ocaktan attılar zaten, derdi. Bir de insanların isimlerinden önce etnik kökenlerini söyledikleri bir bölgede ben terekemeyim diye söze başlardı. Kürtçe ile arası benimki kadar uzak değildi. Yürümeye başladıktan birkaç mevsim sonra sanayide çalışmaya başlamış, Kürtçe küfürleri ezberleyecek kadar çevresine kulak kabartmıştı. Şimdi ise dinlemiyor gibiydi. Duymuyor gibi. Sadece cezaevi bahçesini yansıtan cama bakıyordu. Kulübenin camına. Bakışları elmastanmış gibi, camı kesecekmiş gibi. Küfür yarışına devam eden Sabit ile Cesim'in arasından geçip 4 adım attı. Kulübenin kapısında durdu. Tüfeğini omzundan çekip duvara yasladı. Neden bilmiyorum ama bana baktı. Bir şey mi söyleyecekti? Herhangi bir şey. Gözleri Ziya'nınkilere benziyordu. Aydın'ın toprağına bastığında alev saçan gözlerine. Şamil kapıyı çalmadı. Ardına kadar açıp içeri girdi. Durduğumuz yerden çok kısa bir film izledik. Sanki olanlar bir ekrandaymış gibi. Ekranın diğer tarafında, dibimizde ama dokunulmayacak kadar uzakta. Kapının karşısındaki duvara yaslanmış kanepede oturan uzman postallarının cilasını inceliyordu. Başını kaldırdığı anda Şamil'in elleri boynuna uzandı. Uzmanın elleri ise Şamil'in bileklerine. Ama Şamil'in elleri daha hızlıydı. Uzmanın 2 hatası vardı. Geleceği görememek ve bacakları açık oturmak. Ne tekme atabiliyor ne de çenesinin altında üst üste binmiş 2 başparmak yüzünden bağırabiliyordu. Şamil'in sırtı yaylanan bacakların üzerinde küçülüp büyüyordu. Başı öne eğilmişti. Belki de uzmanın burnu ağzına giriyordu. Belki de o burnu da ısırıyordu. Isırıp parçalamak istiyordu. Emin değildik. Çünkü artık bir sırt ve 2 yanından havalanan 2 ayaktan başka bir şey göremiyorduk. Önce biri, sonra diğeri kalkıyor, sonra aniden 2 topuk yere vuruyordu. Durduğumuz yerden Şamil'in ve uzmanın hırlamaları duyuluyordu. Hırlama diye bir sesin doğada var olduğuna kulaklarımız tanık oluyordu. Vahşi doğada boğan ve boğulan 2 insanın gürültüsüymüş meğer. Başsız ve kolsuz sırt küçüldükçe 2 yanındaki bacaklar geriliyordu. Unutmasaydım sayardım kaç dakika geçtiğini. Ellerinden omuzlarına yükseldikçe incelen ters kollarıyla Şamil bölüğün en iyi barfiksçisiydi. Bizse dünyanın en kötü jandarmaları. Önce 1 baş ve 2 kol çıktı Şamil'in sırtından. Sonra döndü Şamil. Zıt yönlere bakan hareketsiz postalların arasında. Tek adım atıp 2 çubuklu sobanın karşısında durdu. Öyle bir tekme attı ki uğruna insan boğduğu soba arkasındaki duvardan sekip bacağına çarptı. Çelik ızgaralı sobaya hiçbir şey olmadı. Ne kırıldı ne de parçalandı. En azından bir göçük bekliyordum. Ama sobanın o kadar umurunda değildi ki insanların dünyası, kılıp bile kıpırdamamıştı. Sonra Şamil başını kaldırıp bana baktı. Neden bilmiyorum. Bir şey mi söyleyecekti? Herhangi bir şey. 7. Hiçbiri ama hiçbiri ne yaptın, neden yaptın, nasıl yaparsın demedi. Ben bile, 17 yaşındaki Fatim bile. Sadece baktık. Önce ızgarası ve kasası bizimle alay eder gibi hala sağlam olan sobaya, sonra Şamil'in dua eder gibi açıp baktığı ellerine. 2 adım daha atıp kulübeden çıkan Şamil, duvara yasladığı tüfeğini omzuna attığı andaysa kanepedeki uzmana baktık. Sağ yanağı sağ omzuna inmiş, hatta biraz daha geçmişti. Sol gözünü kan basmıştı. Arkamızdaki ekrana rağmen görebiliyorduk her şeyi. İçinde hırlama kalmış ağzından salyaları akmaya devam ediyor, sağ göğsüyle dudakları arasında saydam çizgiler çekiliyordu. 2 eli de açıktı. Avuçlar görüyorduk. Biri sol dizinde, diğeri bedeninden olabildiğince uzak kanepede. Bacakları dümdüz ve uzanmış. Ayakları 2 yana yıkılmıştı. Gövdesi kısalmış gibiydi. Durduğumuz yerden palaskasının hemen üzerinde göğsü başlıyormuş gibi görünüyordu. Sol kaşı, sol gözüyle saç diplerinin arasında sanki havada duruyordu. Uzman artık yaşamıyor olsa da şaşırmaya devam ediyordu. Yan yatmış yüzüne bakarken başımı eğdiğimi fark ettim. İlk konuşan Şamil oldu. Ateş var. Soğuktan ya da sıktığı boğazdan gözleri sulanmıştı. Yaşlar terine karışmış, terekeme dudaklarının üzerinde birikmişti. Dudaklarının arasındaysa bir sigara titriyordu. İnce bir ayaz rüzgarından. Hucum yeleğimin üst cebinden çektiğim çakmakla yaktım. hem de ilk çakışta. İleri bak kadar sevdiğim, normale dön emri Şamil'in burun deliklerinden dalgalanan dumanla verildi. Aynı anda konuştuk. Şamil hariç hepimiz. Kimin ne söylediği anlaşılmadı. Sustuk. Cesim yeniden konuştu. Dinledik. Gömeceğiz. Kara gömeceğiz. Buralara bir yerlere. Gitti diyeceğiz. Çekip gitti. Bölüye gidiyorum dediğini söyleyeceğiz. Sonra da gitti diyeceğiz. Belki de firar etti diyeceğiz. Daha fazla konuşamadı. Çünkü biri kapıya vurdu. Duvarların arasındaki kırmızı kapı yumruklanıyordu. Hiçbir soğuk bizi o kadar çabuk donduramazdı. Ama cisim çabuk çözüldü. Duvarın dibindeki taşa çıkıp dışarı baktı. ''Bekle bir dakika!'' dedi. Her kimle göz göze geldiyse. Sonra da taştan inip bize döndü. ''İmam geldi. Kapıyı kapatın. Dağılın.'' Sabit kulübenin kapısını çekip yanındaki nöbet kulesinin önüne geçti. Ben de tam karşısındakine. Fatin cezaevi binasının gri kapısına doğru yürüdü. Şamil ise kımıldamıyordu. Omuzunda tüfeği, ağzında sigarası. Kulübenin önünde en son attığı adımda kalmıştı. Fatih'in gri kapıya vardığını gören Cesim, sürgüyü çekip kırmızı kapıyı kendine çekti. İmamın sakallarından buz çivileri sarkıyordu. Her zamanki gibi gülüyordu. Her cuma olduğu gibi. Mahkumları vaaza gelmişti. Her ne kadar öğle namazının üzerinden saatler geçmiş olsa da yine aksatmamış ve bir parça iyilik bırakmaya gelmişti. İyiliği yüzünde taşırdı, gülümsemesinde. Çıktığında ise gitmiş olurdu o gülümseme. İçeride kalmış olurdu. Kötülüğün pişman olmamaktan geçtiğine bininci kez şahit olduğunda ya da bahta benzer hiçbir halta sahip olmayan çocukların hikayelerini yüzüncü kez dinlediğinde. Ama her hafta gelirdi. Her cuma. İyisiniz inşallah dedi. Gözlerimizin içine bakarak. Bomboş gözlerimizde ne gördüğünü bilemiyordum. Başlarımızı salladık. Ağzımızdan tek bir kelime çıkmadı. Sadece Fatin gri kapıya vurdu. Üç kez. Ne var? Dedi ardındaki ses. İmam konuştu bu kez. Vaaza geldim müdür bey. Bir anahtar döndü. Dönmesiyle kapı açıldı. Gardiyanın çatık başı göründü. Belli ki para kaybediyordu. Üzerinde maaşını yediği masa. Karşısındaki imam yüzünden dağılacaktı. Nerede kaldın yahu? Diye tersledi. Sonra biraz ileri gittiğini fark etmiş olacak ki ''Selamun aleyküm imam efendi, geç bakalım.'' dedi. Gardiyanın çatık başı çıktığı yere girdi. Aynı anahtar yine döndü. Dönmesiyle kapı kilitlendi. Şami'nin yanında buluştuk. İlk konuşan yine Cesim oldu. ''İmam çıkana kadar bekleyeceğiz. Bu herifin burada olduğunu gardiyan gördü mü?'' Sorusunun cevabını biliyor ama emin olmak istiyordu. ''Yok.'' dedi Fatin. ''Kimse görmedi. Cam boştu.'' Oysa nöbetçi rütbelinin en azından bir görünmek için de olsa baş gardiyana seslenmesi gerekirdi. Bak ben geldim. Varsa adam gibi çeyin yolla demek için. Ama uzman stajyerdi. Sonsuza kadar. Tamam diye devam etti Cesim. İmamın gitmesini bekleyeceğiz. Sonra da bir yere gömeceğiz. Şamil'e bakmıyorduk. İlkiyle ikinci sigarasını yakmıştı. Sabit sordu. Ya bölükten biri gelirse? Gelmez. Albay varken kimse gelmez. Dur lan, gidip şu herifin telefonunu kapatayım. Şimdi biri arar, sikiliriz. Ben yaparım deyip kulübeye girdim. Ziya da ölüydü ama böyle görünmüyordu. Yani bu kadar ölü görünmüyordu. Yüzüne bakmamaya çalışarak palaskasındaki tabanca kılıfından çektim telefonu. Bildiğim bir modeldi. Ekranında bir zarf yanıp sönüyordu. Zarfın içinde tam olarak şöyle yazıyordu. Oğlum, sana keçe çorap gönderdim. Bir de içlik. Üşüme yavrum. Allah'a emanet ol. Ayrım sonu. Sayfa 198.